Kitabın adı Baştan Çıkaran Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 14. ayrım. 8. bölüm. Eve, odanın ortasında durmuş, güvenlik kamerasını tekrar izlerken hafifçe topuklarının üzerinde sallanıyordu. Evet, adam küstah diye düşündü. Ve mesafeli. Siber kulüpte bakışlarını gezdirip, oradaki herkesten daha üstün olduğunu düşünmekten keyif alıyordu. Ne de olsa onların bilmediği çok büyük bir sırrı vardı. Ama aynı zamanda dikkat çekmek için giyinmişti. Dikkat çekmek ve imrenilmek istiyordu. Onu görenler, görünenden öte bir şeyler olduğunu fark etmeliydi. Düşünceleri herkesi aşıyordu. Kimsenin, hiçbir şeyin ona dokunamayacağından emindi. Ancak işler sarpa sardığında da panik ve korku vardı. Eve, adamın bölmedeki bilgisayar ekranına bakarken alnında biriken terleri izledi. Onu bir yana Bankhead'in cansız bedenini balkondan atarken gözlerinin önüne getirebiliyordu. Kolayca getirebiliyordu hem de. Problemden kurtul diye düşündü. Rahatsızlıktan, tehditten. Kurtul, sonra kaç. Ama onu sonraki gece diğer kurbanla canlandıramıyordu. Soğukkanlı, keyifle ve bilinçli olarak onu öldürürken. Peabody ve McNabb içeri girerken arkasını döndü. Bu adamın görüntüsünü önden, arkadan ve yanlardan bastırın dedi. Yüz yapısı, gözleri, renk değil şekli ve beden yapısı. Saçları boş verin, ona ait değil. Çenenizde bir morluk var efendim. Evet, senin ceketinin iliğinde de bir çiçek var. Yani ikimiz de aptal gözüküyoruz. Dingil peruk ve kozmetiği halletti, marka isimlerini aldık. Peabody, sen satış mağazalarına bakmaya başla ve bana bir müşteri listesi yolla. Şarap listesiyle çapraz aramayı al. Rourke da benim için şehirdeki en iyi erkek mağazalarının listesini bulacak. Rourke senin için buldu bile. Rourke elindeki diski uzatarak içeri girdi. Günaydın sınıf. Teşekkürler. Eve disketi Peabody'ye uzattı. Adamımız şık şeyleri seviyor. Marka ayakkabılar, özel tasarım ya da terzi elinden çıkan kıyafetler. Ne deniyordu buna? Ismarlama dedi Rourke. Doğruca Londra'dan ya da Milan'dan alışveriş alınabilir ama ilk takım elbise kesinlikle İngiliz kesimi diye ekledi. İkincisi kesinlikle İtalyandı ve büyük ihtimalle New York'un en iyi mağazalarından birinden alınmıştır. Moda yorumcumuzun sözlerine uygun hareket edelim dedi Eve seri bir şekilde. Bakalım ne çıkacak. Ayrıca kendi özel serası yoksa bu pembe gülleri bir yerlerden satın alıyor. Muhtemelen kendi muhitinden bir yerden alıyor ve ben o muhitin üst batı yakası ya da üst doğu yakası olduğuna bahse girerim. O yüzden önce o kısımlara bakacağız. Eve, Rourke'un uzattığı taze kahve ile bir an şaşırıp duraksadıktan sonra devam etti. Bir saat içinde Mira ile görüşmem var. Fini polis merkezinde siber kulüpten aldığımız bilgisayarın inceleme ekibinin başında. Cevaplar istiyorum. Bir iz istiyorum ve bugün istiyorum. Çünkü bu gece yine harekete geçecek. Geçmek zorunda. Kalabalığın arasına karışmış katilin suratının kapladığı ekrana baktı. Sonraki hedefini çoktan seçti. Eve, her iki kurbanın fotoğraflarının ve katilin her iki cinayetten sonraki görüntülerinin asılı olduğu cinayet panosuna doğru ilerledi. Genç olacak, 20'lerinin başları ya da ortalarında, yalnız yaşıyor olacak, çekici, zeki ve şiire karşı bir ilgisi var, romantik olacak ve hali hazırda ciddi bir ilişkisi olmayacak. Şehirde yaşıyor, şehirde çalışıyor. Adamımız sokakta ya da iş yerinde onu gördü, inceledi. Kız, karşısındakinin onu baştan çıkarmaya çalışan adam olduğundan bir haberken onunla konuşmuş bile olabilir. Ve kız, şu anda muhtemelen bu geceyi, hayatı boyunca beklediği adam olabileceğine inandığı kişiyle çıkacağı randevuyu düşünüyor. Birkaç saat içinde onunla tanışacağını düşünüyor. Belki, sadece belki, Eve, panoya arkasını döndü. Onun ölmesine izin vermeyelim. Bu panoya yeni bir yüz eklemek istemiyorum. Teğmen, bir saniyeni alabilir miyim? Rourke ofisini işaret ettikten sonra Eve'in onu engellemesine izin vermeden ofisine doğru ilerlemeye başladı. Bak, zamana karşı yarışıyorum burada. O zaman neden vakit kaybediyorsun? Rourke arkasından kapıyı kapadı. O tüketici listesini bulup şarap alanların listesiyle çapraz incelemeye sokup sonuçları sana Peabody'den çok daha hızlı teslim edebilirim. Senin işin yok mu? Evet, epey işim var ama yine de benim çok az vaktimi alır. Parmağını uzatarak Eve'in çenesindeki morluğun üzerinde gezdirdi, sonra çenesindeki gamzeye doğru ilerledi. ''Şu ara zihnimin tamamen meşgul olmasını tercih ediyorum ayrıca,'' diye ekledi. ''Ben de senin suratını o panoda görmek istemiyorum. Her koşulda söylediğimi yapmayı planlıyorum ama senden izin alıyormuş gibi yaparsam daha az rahatsız olursun.'' diye düşündüm. Eve kaşlarını çatarak kollarını göğsünde kavuşturdu. ''İzin alıyormuş gibi yapmak mı?'' ''Evet sevgilim.'' Rourke eğilerek morluğu öptü. ''Sen artık niyetimi bildiğine göre saha çalışmasında artık neresi oluyorsa o, Peabody'yi de yanına alabilirsin.'' Ev içi iletişim paneli sinyal verdi. ''Evet, Doktor DiMatto adında biri Temen Dallas'ı görmek istiyor.'' ''Yukarı yolla.'' dedi Eve. Rourke'a dönerek, ''Sen de ne yapacaksan onu yap ama ben şimdilik haberim yokmuş gibi davranacağım.'' dedi. ''Sen nasıl istersen. Benim birkaç dakika bir şeyler ayarlamam gerekiyor. Sonra uğrayıp Louise'e bir merhaba demek istiyorum. Nasıl istiyorsan öyle yap.'' Eve kapıyı açıp çıkarken arkasına döndü. ''Genelde yaptığın gibi. Beni mutlu bir adam yapan şey işte o.'' Eve gırtlaktan kaba ve boğuk bir hırlama çıkartarak Louise'i karşılamak üzere kendi ofisine geçti. Louise oldukça hızlı hareketlerle geliyordu ama zaten Eve kadının ağır hareket ettiğini hiç görmemişti. Louise, Eve'in elindeki kahve fincanına bir baktı ve ''Evet çok isterim, sağ ol.'' dedi. ''Peabody, Doktor DiMatto'ya da kahve. Başka bir şey alır mıydın?'' Louise, McNabb'in bütün halinde yutmaya çalıştığı turtaya baktı. ''O elmalı turta mı?'' McNabb ağzı dolu halde zevk, onay ve suçluluk karışımı bir ses çıkardı. ''Ondan da bir tane alırım, teşekkürler.'' Eve, Louise'in üzerindeki kırmızı renkli şık gece elbisesine baktı. ''Hasta ziyaretine gidiyor gibi değilsin.'' ''Bir yemeğe gidiyorum, bir bağış organizasyonu.'' Başını hafifçe salladığında pırlantaları ışıldadı. ''İhtiyacın yokmuş gibi göründüğünde daha çok para koparabiliyorsun, inanabiliyor musun? Her neyse, sağ ol Peabody, oturabilir miyim?'' dedi. Ve oturup bacak bacak üstüne atarak kahvesinden ilk yudumu alırken turta tabağını uzman bir edayla bacaklarının üzerinde dengeledi. Bir yudum daha almadan önce derin bir nefes verdi. ''Tanrım, bu şeyi nereden alıyorsun? Yasa dışı filan olmalı. Rourke.'' ''Ah, doğal olarak.'' Turtanın kenarından düzgün bir kesit aldı. ''Uğramak için kahve molasından başka bir sebep var mı Louise? Bir cinayet soruşturmasının ortasındayız ve biraz yoğunuz.'' ''Ah, eminim.'' Panoya doğru başını salladı. ''Binada bir yana Bankhead hakkında sorular sordum. Katındaki herkesi ve diğer birçok komşuyu tanırmış. Çok seviliyormuş. 3 yıldır o binada yaşıyor. Düzenli bir şekilde dışarı çıkarmış ama ciddi görüştüğü kimse yokmuş. Bunları biz de öğrendik. Tıbbı bırakıp polisliğe mi başlamayı düşünüyorsun?'' ''3 senedir orada yaşıyormuş.'' diye tekrarladı Louise. Ve artık yüzünde bir keyif ifadesi yoktu. ''Ben de 2 senedir. Kaldırımda ayaklarımın dibine çakıldı ve ben onunla tek kelime konuşmamıştım. Vicdan azabı çekmen ona olanları değiştirmeyecek. Hayır.'' Louise turtadan bir parça daha aldı. ''Ama beni düşünmeye ve soruşturmana yardımcı olabilecek bir bilgi için daha sıkı çalışmaya yöneltti. Jay Forrester'da bir araştırma projesi vardı. Orası cinsel fonksiyon bozuklukları, ilişkiler ve doğurganlık meseleleri üzerinde yoğunlaşan oldukça özel ve üst sınıf bir klinik. Yaklaşık 25 sene önce Jay Forrester, Allegheny ilaç firmasıyla bir ortaklık kurdu. Cinsel fonksiyon bozukluklarını gidermeye ve cinsel performansı artırmaya yönelik çeşitli kimyasallar geliştirmek ve araştırmalar yapmak üzere bir ortaklık. Alanında çok iyi kabul edilen birçok araştırmacı ve doktor projeye müdahil oldu ya da gözlemci oldu. Dur tahmin edeyim. Fahişe ve tavşan adlı maddeler verilen denekler üzerinde testler yapıldı. Evet, onlar diğerleri ve karışımları. Aslına bakarsan 60'ını geçen erkeklerin cinsel performansını uzatmaya yardımcı olan ve Matigol markası altında satılan bir ilaç da geliştirdiler. Bir de İstedikleri takdirde kadınların 50'li yaşlarında güvenle hamile kalmasını ve doğurmasını mümkün kılan Compax adında bir doğurganlık ilacı. Louise turtasından bir parça daha aldı. Her iki ilacın da başarı oranı çok yüksekti ama fahiş fiyatlı olduklarından ortalama müşteri ve piyasaya inmedi. ama parası yetenler için gerçek bir mucizeydi. Oyuncuların adını biliyor musun? Daha bitirmedim. Kafasını çevirdi ve içeri giren Rourke'a sıcacık bir gülümseme yolladı. Günaydın. Louis? Rourke ona doğru ilerleyerek genç doktorun elini tuttu ve dudaklarına götürdü. Çok tatlı görünüyorsun, her zamanki gibi. Evet evet, vesaire vesaire. Sonra, dedi Eve, başka ne buldun? Karın kaba ve sabırsız. Ona aşık olma sebeplerimden ikisi. Bu arada teğmen Charles Monroe geldi, üst kata çıkıyor. Neler oluyor? Parti veriyoruz da benim mi haberim yok? Ama konuşurken McNab'e sert ve uyarıcı bir bakış atmıştı. McNab ateş gibi gözlerle bu bakışa karşılık vermiş, hatta suratını asmadan önce 6-7 saniye kadar bakışlarını kaçırmamayı başarmıştı. Sen bana Jay Forrester ve Allegheny ilaç sanayi ile ilgili verileri çıkar. Rourke'un yüzündeki şaşkınlığı gördüğünde atmaya başlayan damarlarına hakim olmaya çalışarak çenesini sıktı. Lanet olsun. Allegheny'yi 8, hayır sanırım 10 ay kadar önce satın aldım. Bağlantı nedir? Tam olarak bilmiyorum. Doktorumuz naz yapıyor. Ben asla naz yapmam diye düzeltti Louis. Sonra kahvesinden bir yudum daha alırken Charles'ın odaya girmesiyle "Vay be!" dedi. "Sanırım sen de kahve istiyorsun," dedi Eve. Charles başını salladı. "Açıkçası hayır demem. Ben getiririm." Peabody kızarmış, terlemiş ve şaşkın bir halde mutfağa koşturdu. Rourke, McNab, tanıştırılan ikinci isimle Charles'ın uzmanlaşmış gülümsemesi biraz soğudu. Sonra bakışlarının Louise'i bulmasıyla yüzüne tekrar ışıl ışıl bir gülümseme yayıldı. Tanıştığımızı sanmıyorum. Louis, Louis DiMatto. Doktor elini uzattı. Polis olduğunuzu söylemeyin. Doktor, siz? Charles McNab'in homurtulu cevabını duysa da umursamadı. Profesyonel partnerim. Ne kadar ilginç. Sosyalleşmeyi başka bir zamana erteleyebilir miyiz? Söz, bir parti vereceğiz. Herkes davetli, diye terslendi Eve. Eve, birazdan sana döneceğim, dedi Charles'a ve Louise, hadi bitir, dedi. Nerede kalmıştım? Gelişmeler ve başarılara rağmen proje ve ortaklık 20 sene kadar önce bitti. Fon yetersizliği, ilgi yetersizliği ve o dönemdeki deneysel ilaçların bazı istenmeyen yan etkileri. Bu, özel kimyasalların kullanımlarında daha ileri araştırmaların hem maliyet bakımından çok yüksek hem de yasal bakımdan riskli olduğuna karar verildi. Bu karar, büyük ölçüde projenin başında olan ve Compax ve Magitol ilaçlarının keşfinden sorumlu olan Dr. Theodore McNamara'nın yönlendirmeleriyle alındı. Proje sırasında ispatlanmamış olsa da kötüye kullanım ve uç noktada yan etkiler ortaya çıktığı dedikoduları dolaşmaya başladı. Deneylerin sadece laboratuvarda olmadığı, dışarıya da taştığı konuşulmaya başlandı. Söylentilere göre içerideki bazı odalara bilgileri ya da rızaları olmaksızın ilaç verilen ve etki altındayken cinsel tacize uğrayan, belki de hamile kalan bayan personeller yerleştirildi. Eğer bunlar doğruysa da, diye devam etti Louis, kimse gerçek isimler vermiyor. Güzel çalışma. Ben olayı inceleyeceğim. Eğer şimdi yemeğine, aslına bakarsan biraz daha vaktim var. Eğer sorun olmazsa kahvemi bitireyim. Hatta önce bir tazeleyeyim. Louis yerinden kalkarak mutfağa süzüldü. Pekala Charles, sıra sende. Charles Eve başını salladı ve kahvesini getiren Peabody'ye sevgiyle gülümsedi. Müşterim bu bilgiyi başka bir müşterim için istediğimi sanıyor ve ben öyle kalmasını isterim. Ben kaynaklarımı korurum Charles. Ben de müşterilerimi korumaya inanırım diye cevap verdi Charles. Eğer sana anlatacaklarımdan sonra bu bayanın ismi ortaya çıkacak olursa kendisine herhangi bir yasal yaptırım uygulanmayacağına dair söz istiyorum. Ben müşterinin peşinde değilim ve kendisi beni hiç ilgilendirmiyor. Tek amacı seks sırasında azmak istemekse yasa dışı kimyasallar biriminin de ilgilenmemesini sağlayacağım, tamam mı? Seks herkes için kolay değildir Dallas. Evet, eğer insanlar rahatlamak istemese, diye seslendi McNab, sen işsiz kalırdın. Charles McNab'e sırıttı. Evet doğru, eğer insanlar hırsızlık, sahtekarlık yapmasa, adam öldürmese sen de işsiz kalırdın dedektif. İnsanın doğası sayesinde işlerimizi elimizde tuttuğumuz için hepimiz ne şanslıyız, değil mi? Eve, Charles'ın oturduğu sandalye ile McNab'in çalıştığı masa arasına güzel bir açıyla girerek ikisinin birbirlerini görmelerine engel oldu. Bana tedarikçinin adını ver Charles. Kimsenin müşterini basmak gibi bir derdi yok. Carlo, soyadı kullanmıyormuş. Müşterim adamla sohbet odasında tanışmış. Deneyimsel cinsellik üzerine bir sohbet odası. Eve, masasının köşesine doğru uzandı. Bak sen, bir sene kadar önce müşterim adamın hayatını değiştirdiğini söylüyor. Alışveriş nasıl oluyor peki? Başlarda müşterim ona e-posta atar ve sipariş verirmiş. Adamın hesabına da elektronik transfer yapar, sonra paketi merkez istasyonda kiralık bir posta kutusundan alırmış. Kişisel temas hiçbir zaman olmamış. Şimdi ise üyelik servisi gibi bir şeye dahil olmuş. Her ay belli bir miktar alıyor. Ödeme, üyelik indirimli ödeme otomatik olarak onun hesabından adamın hesabına aktarılıyor. Her ay çeyrek ons 5000 dolar. Müşterinle konuşmam gerek. Dallas. Ve nedenini de söyleyeyim. Adamın hesap bilgilerine ve kadının onunla ilgili anlatabileceği her şeye ihtiyacım olacak. Adamla düzenli olarak iş yapıyor. Muhakkak hissettiği bir şeyler vardır. Dahası kadının da korumaya alınması gerek. Bir hedef olabilir. Olamaz. Eve masasından kalkarken Charles da kalktı. Kurbanlar bunlar mı diyerek panoya doğru ilerledi. Kaç yaşındalar? 20, 25. Benim müşterim 50 yaşının üzerinde. Çekici, bakımlı ama böyle bir ışıltısı yok. Medya raporları kurbanların bekar olduğu, yalnız yaşadığı yönünde. Müşterim evli. Benimle olan buluşmaları rutin bir şey. Kuaförde bir randevu gibi. Kocası ve yetişkin oğluyla yaşıyor. Böyle bir konuda sorgulanmak onu ve ailesini utandıracak, aşağılayacaktır. Cinsel egosu da yıkılabilir diye atıldı Louis. Kapının eşiğinde durmuş, ikinci kahvesini yudumluyordu. İlaç ve profesyonel bir partner kullanıyor olması zaten bu konuda bir fonksiyon bozukluğuna işaret ediyor. Onunla bir kez daha konuşayım dedi Charles. İhtiyacın olan bilgiyi öğreneceğim. Daha iyisi bu adamda ben de bir hesap açacağım. Masrafı kendim karşılarım. Standart bir araştırmayla lisansımı filan öğrenecektir zaten. Cinsel uyarıcılar için lisanslı eskort gayet makul bir müşteri. Saat 3'e kadar verileri bana ulaştırmış ol dedi Eve. Başka bir şey yapma, ismini bilsin istemiyorum. Benim için endişelenmene gerek yok Teğmen. Bilgileri al ve yola Charles. Şimdi git. Benim de çıkmam lazım, kahve için sağ ol. Louis fincanı masaya bırakarak Charles'a baktı. Taksiyi paylaşmak ister misin? Harika olur. Peabody'ye döndü ve parmağını ilikteki çiçeğin üzerinde gezdirdi. Sonra görüşürüz Dilya. Ağzını açma McNab diye uyardı Eve. Peabody... Rourke verilerle uğraşıyor, sen ofisinde ona katıl. Bu şekilde bir süre huzur bulabilirim diye düşündü. Bilek ünitesine baktığında Mira aklına geldi. Benim bir toplantım var. 14. ayrımın sonu. Sayfa 145. Devamı 15. ayrımda.